Ayrım 9, sayfa 116. Eğer yükümlülüklerini yerine getirmezse toprak dirlik sahibi tarafından elinden alınıp bir başkasına tapulanabilirdi. Asıl önemli olan hususta dirlik sahibinin reaya üzerindeki yetki ve otoritesinin de sınırlı oluşuydu. Nitekim vergi gelirleri de elinden alınabilirdi. Aslında elinden alınmaması için bir neden de yoktu. Onu o mevkiye getiren güç aynı şekilde oradan götürebilirdi ve bu uygulama oldukça sık rastlanan bir durumdu. Haksızlığa uğrayan reaya sipahisini şikayet edebilir ve hakkını arayabilirdi. Reaya'nın ikili bağımlılık içinde olması demek sipahinin konumunun ve işlevinin iyi dişleşmesi demektir. Bir kere vergilerin tamamını toplama yetkisi yok. Kendi başına vergi koyamaz, vergi koyma yetkisi sadece sultana mahsustur. İkincisi ve hepsinden önemlisi devlet sipahiyi yargılayabilir. Bütün bunlar Osmanlı tımarlı sipahisini feodalizmin senyöründen ayırmaktadır. Daha önce de kısaca değindiğimiz gibi reaya tabi olduğu sipahi köyüne geldiğinde 3 günü geçmemek kaydıyla ağırlamak, kendisiyle beraber getirdiği hayvanlarını beslemek, bu zaman zarfında yani 3 gün içinde sipahinin istediği hizmetleri yapmak, sipahinin uygun gördüğü yere ambar yapmak, sipahinin topladığı öşürleri pazar yerine veya bir günlük mesafeyi geçmeyen bir yere kadar taşımak ve gerekirse pazar yerine ambar yapmakla sınırlıydı. Ve bütün bu yükümlülükler kanunlarda sayılmış ve tarif edilmişti. Elbette hepsi bu kadar değildi. Reaya elde ettiği mahsulü sipahiden bağımsız ondan izin almadan bir yere gönderemez taşıyamazdı. Böyle bir durumda söz konusu mahsul müsaade edilirdi. Bir de köylü kendi tasarrufundaki yerleri kiralamak, satmak ve benzeri gibi haklara sahip değildi. Reaya ahır, samanlık damı, ambar ve benzeri yerler inşa edebilmek için sipahiden izin almak zorundaydı. Meyve ağaçlarını kesemezdi. Ağaç kesmeyi bir alışkanlık haline getirenlere el kesme cezası verilebilirdi. Sipahiye ağır söz söylemenin, hakaret ve sipahiyi dövmenin cezası dil kesmekti. Köylü işlediği toprağın mülkiyetine değil kullanma hakkına sahipti. Asıl mülkiyet devlete ait veya toprağın çıplak mülkiyeti, yani rakabesi densin, devletindi. Fakat köylüye verilen geçici tapu belgesi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece devletle yapılmış bir çeşit kontrat niteliği taşıyordu. Ve söz konusu araziyi kullanma hakkı reaya öldüğünde yeni bir vergi, yani bennak vergisi ödemek kaydıyla oğullarına intikal ederdi. Çeşitli adlar altındaki haracı ödeme kanunlarda öngörülen düzenlemelerin dışına çıkmamak, yükümlülükleri yerine getirmek, nizamı bozucu faaliyetlerden uzak durmak kaydıyla reaya statüsünü ve konumunu muhafaza ederdi. Kimin reayası olduğu, zira reayanın üzerinde yaşadığı, işlediği arazi vakıf arazisi, havvas-ı hümayun yani hazine arazisi veya doğrudan özel mülk arazilerin reayası olabilirdi. İşlerliği olup olmadığı ya da hangi dönemde ne kadar kıymeti harbiyesi olduğu bir yana bırakılırsa, teorik olarak reayanın sipahi şikayet hakkı vardı. Haksızlık yapan sipahi hakkında işlem yapılmasının ve cezalandırılmasının sadece bir retorik olarak kaldığını ileri sürmek doğru değildir. Zira Osmanlı devlet ve egemenlik sisteminin temeli doğrudan üretici olan reayanın durumuna bağlıydı. Devlet köylüyü hem kendi adamlarından ve tefeci bezirgan taifeden hem de derebeyleşen veya derebeyleşme halindeki unsurlardan korumak zorundaydı. Zira reaya birinin veya diğerinin aşırı sömürüsüne maruz kaldığı anda sadece devletin el koyduğu haraç kaybedilmekle kalınmaz, asker kaynağı da kururdu. Eğer bunlar gerçekleşirse fitne ve fesada uygun bir durum ortaya çıkar, nizam-ı aleme ihtilal musallat olurdu. Söylem düzeyinde bile kalsa devlet korumasının, özel mülk sahiplerinin, sipahilerin ve derebeylerinin sömürü ve zulmüne karşı bir güvence olarak görüldüğünü ve bunun köylü kitlesinin yani reayanın bilincine kazındığını söylemek abartma olmaz. Zira miri toprak rejiminin bozulması, özel mülkiyet konusu olması demek, reayanın yaşam koşullarının kötüleşmesi, sömürü, baskı ve zulmün hiçbir kayda, şarta, kurala bağlı olmadan üretici sınıfı ezmesi demektir. Bu yüzden halk sahipsiz dendiğinde devletin eski düzeni koruyamadığı, korumadığı, korumak istemediğinden şikayet edilirdi. Osmanlı köylüsü her şeye rağmen devleti bir koruyucu olarak algılıyordu. Köylülüğün bugün bile devlete karşı sergilediği geleneksel tavrın bu durumla ilişkilendirilebileceğini söylemek mümkündür. Memleket nüfusunun ikinci unsuru loncalar örgütü altına toplanmış esnaf kitlesiydi. Bu toplum kesimi mamul mallar üretimi ve ticaretiyle geçimini sağlardı. bu kesimin önemi kentleşmeye paralel bir artış göstermiştir. Elbette bu nüfusun %90'ının belki daha da fazlasının geçimini tarımsal alanda sağladığı gerçeğiyle çelişmez. Zira pre-kapitalist toplumsal formasyon demek esas itibarıyla tarımsal üretime dayalı toplum demektir. Bir toplumda kentleşme oranı büyüdükçe tarım dışı faaliyetler alanı da genişler. Esnaf kelimesi etimolojik orijin olarak sınıf kelimesinin çoğuludur. Nev'iler, çeşitler, cinsler, zümreler, kategoriler ve benzerleri gibi anlamlara gelir. Osmanlılar için esnaf kelimesi çok farklı kategorilere ayrılmış zanaatçılar anlamında kullanılırdı. Osmanlı sanayisinin temeli başta silah üretimi olmak üzere dokumacılık, delicilik, madencilik, mücevherat üretimi ve benzerlerinden oluşuyordu. Esnaf kitlesi tarım sektörünün reayasından farklı olarak daha bilinçli ve daha büyük bir örgütlenme yeteneğine sahipti. Ve her zanaat dalının, geleneksel sanayiler denizin, ayrı örgütü vardı. Başta reaya olmak üzere diğer toplum sınıflarına göre yüksek bir bilinç ve örgütlenme yeteneğine sahip esnaf, yani sınıflar, devlet tarafından her zaman gözetim ve denetim altına alınmak istenmiştir. Böyle bir gözetim ve denetim hem bu sınıfların devlet ve ekonomi için gerekli ürünleri sağlamalarından hem de örgütlü olmalarındandı. Zira her devirde egemen sınıflar örgütlü olan sınıf veya gruplardan korkmuşlardır. Örgütlü esnaf kitlesinin dayanışmacı niteliği, devlete muhalif düşünce akımları ve şeriat baskısına karşı direnen sapkın unsurlar için bir sığınak haline gelmişti. Loncalar sadece üretim alanına düzen ve güvence getirerek üyelerinin çıkarlarını savunmuyorlar, aynı zamanda oluşturdukları yardımlaşma sandıkları aracılığıyla kapsamlı bir etkinlik alanı da yaratabiliyorlardı. Özellikle tasavvuf ve batınilik esnaf örgütleri içinde yaygın muhalif öğretilerdi. Bunlar kimi zaman açık, kimi zaman da yer altında olmak üzere Osmanlı resmi ideolojisiyle sürekli çatışma halindeydiler. Esnaf kitlesi belki de imparatorlukta örgütlü yegane ideolojik siyasi muhalif unsurdu. Eğer Evliya Çelebi'nin yazdıklarına itibar edilirse 17. yüzyılda İstanbul'da 260 bin insanı çatıları altına toplamış 1100 kadar lonca bulunuyordu. Bu rakamlarla ilgili iki hatırlatma yapmak gerekir. Birincisi, gerçekten bu sayılar gerçek midir? İkincisi, eğer gerçekçiyse bunlar gerçek loncalar mıdır? Devlet tarafından toplumu denetim ve gözetim altında tutmak amacıyla oluşturulmuş olan sarı loncaların oranı nedir? Esnaf kitlesinin yoğun bir gözetim, denetim ve baskı altında tutulması, bu kesimin Batı Avrupa'da olduğu gibi gelişip özerk toplumsal zatiyetler oluşturmasını engellemiştir. Bilindiği gibi Batı Avrupa'da merkezi otoritenin zayıflığı, iki iktidar odağı olan kırsal, soylu ve kilise dışındaki oluşumlar için görece daha uygun bir zemin yaratıyordu. Batı'da burjuva toplumunun temelini komün adı verilen kent yönetimleri oluşturuyordu ki, bu komünlerde zanaatkar sınıfların ve onların örgütü olan loncaların tartışmasız bir etkinliği vardı. Bu loncaların en azından başlarda demokratik geleneğin oluşması ve gelişmesinde de önemli bir rol oynadıkları ileri sürülebilir. Bu vesileyle loncalarla ilgili durumu nüanse etmek gerekiyor. Eğer loncalar tekelci yapılarsa, üyelerini iç ve dış rekabete karşı koruyorlarsa, her lonca üyesinin neyi ne kadar üreteceği, toplam üretimdeki payı önceden belirleniyorsa, çalışma saatlerinden tutun da çalışacak insan sayısı ve benzeri her şey sıkı kurallara ve denetime tabi ise, bu yapılar ilerlemenin önünde bir engel oluşturmazlar mı? Elbette oluştururlar, ama Batı Avrupa'da merkezi denetimin zayıflığı, zanaatların, kapitalizm öncesi sanayi densin, görece daha gelişkin olmasına imkan vermiştir. Belirli bir eşikten sonra bizzat loncalar rekabeti sınırlayan tekelci yapılar olarak kapitalist gelişme için bir ayak bağı durumuna geldiler. Bu yüzden kapitalist nitelikteki ilk işletmeler lonca denetiminden kurtulabilen alanlarda gerçekleşti. Zaten belirli bir eşik aşılınca da loncalar yükselen kapitalist sınıfın çıkarlarının bir gereği olarak tasfiye edilecekti. Osmanlı devlet sistemi devlet dışı unsurların gelişip serpilmesine uygun bir zemin yaratmıyordu. Tam tersine merkezin dışında her türlü özerk oluşumu boğmayı, civcivi yumurtadayken ezmeyi kendi varlık nedeni sayıyordu. Devlet mantığı ve topluma bakış veri iken bunda şaşılacak bir yan olmadığı gibi kendi içinde de son derecede tutarlıydı. Amaç nizam-ı alemi korumak olduğuna göre. Osmanlı için esnaf örgütlerinin sıkı denetim altına alınmasını gerektiren ilave bir neden de savaşın ve fetihlerin toplumun kendini yeniden üretebilmesindeki kritik önemiydi. Savaş sektörünü doğrudan ilgilendiren sanayi dallarının çok daha sıkı denetim altına alınması gereği sistem için bir ölüm kalım sorunuydu. Sanayi savaş eklemlenmesi imparatorluğun belirli bir döneminde en önemli savaş unsuru olan Yeniçerilerle esnaf arasında özel bir ilişkinin kurulmasını gerektirmişti. Bu durum daha önce değindiğimiz kaygılarla birleşince loncaların denetimini, yönlendirilmesini, gemlenmesini ve sınırlandırılmasını daha da hayati bir zorunluluk haline getiriyordu. Elbette Osmanlı Devleti loncalara sadece baskı ve yasak mantığıyla yaklaşmadı. Loncaların istekleri doğrultusunda önlemler de aldı. Nitekim devlet loncalar dışında üretim yapılmasını yasakladı. Osmanlı sosyal formasyonunda reaya ve esnaf kitlesinden sonra üçüncü toplum sınıfı veya devlet nüfusu tüccarlardı. Osmanlı İmparatorluğu esas itibarıyla tarıma dayalı kapalı bir tarım ekonomisiydi. Bu niteliğinden ötürü de ticaret gelişmiş değildi. Köylü kitlesi daha çok doyumluk ekonomi koşullarında yaşıyordu. Esnafın sınırlı üretiminin satışı da bizzat kendisi tarafından yapıldığı için geriye alınıp satılacak pek bir şey kalmıyordu. Zaten Osmanlı İmparatorluğu gibi sosyal formasyonlarda iç ticaretten çok uzak mesafe ticareti denilen ticaret türü önemlidir. Ve bu ticaret daha çok egemen sınıf mensuplarının lüks tüketim ihtiyaçlarını karşılama amacı taşır. Fakat Osmanlı egemen sınıfı özellikle iç ticareti ve taciri tehlikeli sayardı. Bu da kendi mantığı açısından son derecede tutarlıydı. Zaten tüccarın sosyal statüsü reayaydı. Kolay kazanç elde edip bunu tefecilikte kullanmak, ürün fiyatlarını belirlemek ve narh yani resmi fiyat dışı işlemler yapmak Osmanlı nizamı için uygun sayılmazdı. Bu tür eğilimlerin güç kazanması hem devletin hem de devletin temel dayanağı olan reayanın konumunun aşınması anlamına gelirdi. Bu yüzden tüccar sınıfı merkezi otorite tarafından muteber bir kesim sayılmamıştır. Bu anlayışın geri planında İslamiyet'in olduğu sanılır. Oysa gerçek durum bunun tam tersidir. İslamiyet tam bir tüccar dinidir. Bizzat Hazreti Muhammed'in kendisi bir tacirdi ve rızkın onda dokuzu ticarettedir dediği söylenir. Osmanlı toplumunda hem yönetim katında hem de reaya ve esnaf safında tüccara pek hoş gözle bakılmazdı. Aslında Osmanlıların bu tavrı kendilerine özgü orijinal bir şey değildi. Asıl yasaklanan ticaret değil, faizdi, yani tefecilikti. Bunun nedeni tarımsal artığa dayalı üretim tarzında faizin üretici temeli aşındırmasıdır. Bu yüzden pre-kapitalist dönemin tarımsal artığa dayalı tüm sınıflı toplumlarında faizin yasaklanması sistemin mantığının bir gereğiydi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki Rum suresinin 39. ayetinde, "İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz" deniyor. Bununla faizciliğin hiçbir değer üretmeden bir değere el koymak anlamına geldiği söylenmek isteniyor. Burada doğrudan üreticinin korunması ilkesi söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de faiz, riba yasaklanmıştır ama ticaret övülmüştür. Bakara suresinin 275. ayetinde riba yani faiz yiyenler ancak kendisini şeytan çarpmış olan kimsenin kalkması gibi kabirden kalkarlar. Onların bu şekil ceza almalarının sebebi alım satımda ancak faiz gibidir dediklerinden ötürüdür. Halbuki Allah alışverişi helal ribayı ise haram saymıştır deniyor. Hazreti Muhammed'in kendisinin de ticareti övücü sözler söylediği biliniyor. Güvenilir dürüst tüccar kıyamet gününde şehitlerle beraber haşrolunur diyor. Hazreti Muhammed başka bir vesileyle de bir insan malına yapılan saldırıya karşı savunma yaparken öldürülürse şehittir demiştir. Dipnot: Arif Tekin Kur'an'da Ticaret Meselesi yayınlanmamış makale 29 Temmuz 1999. Arif Tekin İslam dininde mülk sahiplerinin servetini korumak için sayısız önlem ve ceza öngörüldüğü halde alın terinin karşılığını almak için mücadele edenlerin unutulduğunu, bunun bir tesadüf değil bilinçli bir tercih olduğunu ileri sürüyor. Dipnot adı geçen eser. Söylem ve politik tercihlere rağmen tefeci bezirgen sermaye kesimi zamanla gerçekten imparatorluğun dokusunu kemirir hale geldi. Osmanlı sisteminde reaya veya beraya denilen tüccar sınıfı yönetici egemen sınıf katında yer almadıkları için horlanmış görünüyorsa da zamanla bunlar iktidar mücadelesi verebilecek, dolayısıyla imparatorluğun kaderini belirleyecek yüksekliğe çıkabilmişlerdir. Bunlar, yani mültezimler, sarraflar ve tüccarlar, egemen sınıf olma savaşı veren Bizans şehir aristokrasisinin devamıydılar. Etnik bakımdan karmaşık bir yapıdaydılar ve aralarında Bizans'ı oluşturan etnik unsurlardan başka İtalyanlar, özellikle Floransalılar da vardı. İleride bunların arasından Osmanlı Devlet yönetiminde son derece önemli roller oynayan kimseler çıkmıştı. Dipnot Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni sayfa 45. Buraya kadar yaptığımız açıklamaları özetlemek için şu saptamaları yapabiliriz. Osmanlı İmparatorluğu var olabilmek için artı ürünün merkeziyleşmesini sağlamak zorundaydı. Bunun için de sürekli olarak merkezle merkez kaç güçler arasında sürekli bir çatışma hali geçerli olmuştur. Fakat egemenlik mantığı hep bir kesime karşı bir diğerini kullanmak ilkesine dayanıyordu. Osmanlı egemenlik anlayışı toplumu homojenleştirmeyi değil, heterojenleştirmeyi gerektiriyordu. Bu durum ulus devletler çağının tek tipleştirici bağnaz milliyetçi anlayışının karşıtı bir anlayıştı. Şimdilerde özellikle İslami kesimde Osmanlıların farklı etnik gruplara ve kimliklere hoşgörülü yaklaştığı ileri sürülüyor. Elbette Osmanlılar dünyayı bizim bugün gördüğümüz gibi görmüyorlardı. Hristiyanlara veya başkalarına dinlerini değiştirmek için baskı yapmadıkları doğruydu. Ama bunu demokrat, özgürlükçü, şimdilerde moda olmuş bir tabirle çoğulcu oldukları için yapmıyorlardı. Tam tersine bölünme ne kadar çok olursa egemenliklerinin de o ölçüde güvence altında olacağını düşünüyorlardı. Tarihten miras aldıkları bölünmüşlüğü olabildiğince kullanmayı bir iktidar sorunu olarak algılıyorlardı. Kaldı ki başka dinlere mensup olmak ekstra haraç yani cizye almaya imkan veriyordu. Örneğin derebeyleşme eğilimlerine karşı merkezdeki devşirmeleri, yeniçerileri kullanırken halka karşı beyleri, beylere karşı da halkı kullanıyorlardı. Bunun yarattığı çelişkileri önlemenin en etkin yöntemi ise savaş yani yağma ve ganimettir. Dipnot Taner Timur Osmanlı Toplum Düzeni sayfa 256. Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir yönetim ilkesi de iskan siyasetiyle devlet nüfusunun kompozisyonu üzerinde sürekli oynayarak devlete karşı bir muhalif gücün oluşmasını engellemektir. Çeşitli kavimlerin pasif kitleler halinde kalarak bir gün devlete baş kaldırmalarına meydan vermemek üzere daha küçük adacıklara bölünmelerini sağlamak. Dipnot İsmet Parmaksızoğlu, Türklerde Devlet Anlayışı, İmparatorluk Devli 1299-1789 sayfa 66. Osmanlı yöneticileri egemen sınıf bloku dünyayı kendinden ibaret sayma eğilimindeydiler ve kendi dışındakini öteki olarak görürlerdi. Bu bakımdan Osmanlılar için reaya güdülen ötekiydi. Halkın isyanı o kadar kötü bir şeydir ki imamın zulmü halinde bile bu yola başvurmamak lazımdır. Dipnot Taner Timur Osmanlı Kimliği İmge Kitabı ve Ankara 1998 sayfa 71. Bu nokta önemlidir ve Osmanlı İmparatorluk mantığının önemli belirleyici unsurlarından biridir. Fakat bütün bunların ötesinde Osmanlı yönetim anlayışının temelinde toplum sınıflarını iyi dişleştirmek yatıyordu. Osmanlı buyuran sınıfının bağrına yerleşen din uluları ve tımarlı sipahiler toplumdaki dini ve askeri işlevleri üzerlerine almış olduklarından her iki işlev devletin tasarrufuna girmiş olur. Üstelik bu zümreler ellerindeki tımarlar ve vakıflar sayesinde iktisadi işlev üzerinde karar verme yetkisine de sahiptirler. Böylece üçüncü işlev de devletin tasarruflarına dahil olur. Sonuçta devlet üç işlevi birlikte kapsayan bir çeşit derneşik yani cemiyetli devlet işlevini üstlenir. Tabii ki Osmanlı Bey'inin iradesi çerçevesinde. Böylece bey, devlet bu derneşik devlet işlevi üzerinde biricik karar birimi olur. Bu işlevleri yerine getirmekle sorumlu zümrelerden kopmuş adeta onların içini boşaltmış bir devlettir. Aşkın bir üst varlıktır ve vargısal olarak kendine özgü bir özelliği vardır. Devletin derneşik devlet işlevi içine bütün işlevleri üzerine alması toplumu, zümreleri, sınıfları ve devleti karmakarışık yani promiscuous bir analize tabi tutmak demektir. Bu yol bizi ister istemez devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi alanları kapsayan bir şebekeyi belli bir ideolojiyle örgütlemesine götürür. Dipnot, Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sayfa 89. İfade ettiğim gibi bu durum derneşik devlet fonksiyonunun bir sonucudur. Toplumsal işlevler sahipleri olan zümrelerden alınıp clientlar aracılığıyla ya da doğrudan sultana yani devlete mal edilince halk kendi içindeki iletişimi, tekeşliği ve örgütlenmeyi yitirdiği gibi devletle olan karşılıklı bağlarını da koparır. Bundan böyle sosyal er kendisinden sıyrılmış devlete devrolmuştur. Zaten bütüncül devletin tanımı da budur. O tek başlı bir devlettir. Dipnot adı geçen eser sayfa 106. Sencer Divitçioğlu'ndan yapılan yukarıdaki iki alıntı Osmanlı İmparatorluğu'nun kapsayıcılığını tüm toplumsal işlevleri bünyesinde toplayarak toplumsal sınıfları ve aktörleri nasıl işlevsizleştirip iyi dişleştirdiğini yeterince özetliyor. Öyleyse daha sonraki dönemlerde modernleşme, çağdaşlaşma ve benzeri denilenlerin gerçek anlamda modernleşme, çağdaşlaşma olabilmesi, bu tür mantığın ve işleyişin aşılmasına, toplumsal aktörlerin derneşik devlet yapısını ve işleyişini kırmasına, velhasıl iyi diş, zatiyetler, kimlikler, aktörler olmaktan çıkmasına bağlıydı. İşte ileriki sayfalarda tartışma konusu yapacağımız temel sorun budur. Osmanlı sosyal formasyonu klasik yapısı aşınıp yaşamını sürdürmek için yeni arayışlara girdiğinde söz konusu derneşik, holist devlet işlevi nasıl bir evrim geçirdi? Öze esasa ait gerçek bir değişim söz konusu oldu mu? Ya da değişimin tarihsel anlamı neydi?